Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, bizi dinleyen, bizi radyolarına, evlerine, arabalarına davet eden can dostlarımız, hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiler, saygılar, dualar, hürmetler, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları devam ediyor efendim. 2019'un 45. programında geçen haftadan kaldığımız aile problemlerin çözümüne, alternatif çözüm yollarına anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle bize ulaşmak isterseniz eleştirilerle, önerilerle, teveccühünüzü iletmek adına, teşekkür etmek adına mutlu oluruz sesinizi, sözünüzü duymaktan, buna şahit olmaktan. ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarkan ya da @erkamradyo Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, çok kısa bir özet anlatmam lazım. Nerede kaldığımızı hatırlatmak adına. Aile problemlerinin birbirinden farklı, sınırsız çözüm yolları vardır ama 13 özel çözüm yolu anlatmak istedim size. Bunun üzerinde bir çalışma yaptım. Eğer geçen haftadan kaldığı şekliyle kısa bir özet yapıp devam edeceğim ama eğer biz kuşak çatışmalarını anlar ve bunu çözersek, yüksek aidiyet duygularına sahip olacak bir kültür oluşturursak, esnek davranırsak, kendimizi mecbur ve mahkum hissedersek, o eyvallahsız bir hayat alıp başımızı gitmek çok kolay tabii ki. Şeytani vesveselere kanıp saf duygularla, temiz duygularla birbirimize bağlanırsak, adaletli olursak, beklentileri minimize edersek, tasarruf alışkanlığını ailede yaygınlaştırırsak, ailenin amacının bütün aile üyelerine yayılacak şekilde onun benimsetmesini sağlarsak ve çocuklara biçilen rolü netleştirirsek, ailemizde epey bir problemin çözümünde mesafe kat etmiş ve yeni yollar bulmuş oluruz. Bu hafta huzur, otorite ve aile bağlarıyla alakalı kısmına değinmek istiyorum. Elbette az evvel de söylediğim gibi aile problemlerinin çözümünde inanılmaz sınırsız sayıda, sonsuz sayıda farklı yöntem vardır. 7 milyar insan, 7 milyar parmak izi ve gönül izi ve 7 milyar insanın 7 milyarla iletişimi, ilişkisi, buna baktığımızda sınırsız sinaptik bağ çıkar burada. Burada size özel çözümü bulmak zorundasınız ama genel itibarıyla hani bu maddelere uyduğumuz takdirde huzura biraz daha problemin çözümünde mesafe kat ettiğimiz için yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, huzur eskiden bulunduğumuz kültür ortamı, yaşadığımız ortam ekoloji ya da huzurdu. Yani biz bir huzur ekolojisinde yaşardık. Şimdi huzur ana amaç değil ama huzur istiyoruz. Bu kısır döngüyü, bu çelişkiyi bir kere zihnimizden çıkartmamız lazım. Kendimizi kandırdığımız için, çünkü sonuç her zaman hüsran oluyor. Yani biz, can dostlarım, değerli anne babalar, değerli gönüldaşlarım, ne olursunuz gücenmece alınmaca yok. Ama 20 yıllık tahsil hayatında çocuklarımızın, Allah aşkına lütfen bir muhasebe yapın, bir vicdani muhasebe yapın ve bana söyleyin. Acaba çocuklarımız için kurduğumuz hayat onları huzura götüren bir hayat mı, yoksa onlara kariyer sağlayan bir hayat mı? Yani onların dershaneye gönderilmesinde, özel ders aldırılmasında, müfredatla alakalı kitapların hemencecik temin edilmesinde, okulla ilgili ihtiyaçların anında giderilmesinde, beni lütfen yanlış anlamayın, tabii ki değerli gönüldaşlarımız, öğretmenlerimizin istediği kitaplar, müfredatla alakalı elbette alınacaktır, kırtasiye elbette alınacaktır, buna bir sözüm yok. Alınmasın anlamına söylemiyorum. Ama işte bir üstadın kitabının okunmasıyla alakalı çabamız mı daha özel ve önemli, güncel? Yoksa okuldan tavsiye edilen bir müfredatla alakalı, mesela öğretmenimiz dese Münir hocam çocuğunuz daha matematik kitabını almadı, buna mı üzülürüz? Yoksa çok güzel bir gönüllü insanımızın kitabıyla alakalı Münir hocam 20-30 kitap tavsiye etmiştim ama henüz bu kitabın bir tanesini okumadı, İleride okur diye düşünüp onu kulak arkası yapıyoruz ama müfredatla alakalı ona duyarlıyız. Çocuğumuzun iletişimi kötü ise, çocuğumuzun okula aidiyeti azsa, çocuğumuzun vakti değerlendirmesi çok istediğimiz gibi değilse, buna verdiğimiz önem karşısında, çocuğumuzun sınavdan aldığı not kötü ise buna verdiğimiz önem çok daha farklı oluyor. Yani aziz dostlarım, gücenmece alınmaca yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Bizim özellikle 18 milyon ilk orta lise ve 7 milyon da üniversitede, dün rakamlar açıklandı Rektörler Şurası'nda. Yani yaklaşık olarak işte 25 milyon öğrenci yapıyor. 25 milyon dediğimiz öğrenciler, yani anne babalarını da kattığımızda işte 80 milyon yapıyor. Yani 75 milyon ama 80 milyon diyebiliriz. Bir Türkiye demek yani. Dolayısıyla biz 80 milyon Türkiye, şu anda sadece çocuklarımızın üniversite sınavıyla alakalı, bir de yeni sınavlar geldi, lise sınavıyla alakalı, orta öğretim başarısıyla alakalı, ilk öğretimle alakalı, başarısıyla alakalı, hatta daha küçük yaşlarda bile şimdiden hazırlansın diye sınav, bununla alakalı bir kariyer planının içindeyiz. Çocuğumuz mezun oldu, iş bulsun peşindeyiz. İş buldu, bu iyi olsun peşindeyiz. Askerlik, işte evlilik falan derken iyi bir evde otursun peşindeyiz. İyi bir araba kullansın peşindeyiz. İyi bir maaşa sahip olsun peşindeyiz. Bu anlattıklarımın hiçbiri insana huzur vermiyor. Öyle olsaydı dünyanın en huzurlu insanları, en zengin insanları olurdu. Huzur dediğimiz çok başka bir şey. Onun için aile içerisinde özellikle eşinizle alakalı, ya hatun gel bakalım bir hemhal olalım, bir kendi aramızda hakkaniyetli bir şekilde bir hasbihal edelim, halden anlayan bir hale gelelim. Huzurumuzu bozan şeyler neler bu ailede, çocuklarımızla alakalı neler, akrabalarımızla alakalı neler ve bizimle alakalı neler, bunları oturup bir konuşalım. Bizimle alakalı huzuru bozan şey de benim huzuru bozma katkım, huzuru bozmada benim katkım ne? Senin acizane buna katkın, etkin ne? Bunu bir konuşalım. Sonra da bunun sonrasında evet şu anda haklısın. Bu ailede huzurun bozulmasıyla alakalı benim aşırı hiddetlenmem, aşırı kızgınlığım, aşırı tepki vermem, aşırı alınganlığım bu huzurun bozulmasında kabul ediyorum bir rol oynuyor, önemli bir rol oynuyor. Muş oynuyormuş diyelim, buna yeni şahit olduğumuzu düşünürsek. O zaman şimdi benden istediğin nedir? Daha sakin olmam mı? Daha sabırlı olmam mı? Daha sevgi dolu, daha güler yüzlü olmam mı? Gibi. Peki bu aile huzurumuzun bozulmasında senin etkin ve katkın nedir? Hatun sen de şu maddeleri yapmasan, senden bunları yapmamanı istiyorum. Şunları da yapsan ailemiz ballı dokma tatlısı olur, bunları da yapmanı istiyorum gibi birkaç maddelik, en azından ilk 3 madde artı 2 madde 5 maddede birleşiyorsanız o evlilik çok sağlam, o kale çok muhkem bir kale haline gelir. Ve aile üyelerimizle alakalı hatun gel bakalım bir konuşalım. Huzur Münir hocamın dediği kadarıyla aile problemlerinin çözüm yollarında 13 maddeden bir tanesiymiş. Huzuru elde etmek de aile problemlerinin çözümünde bir yolmuş. Gel bu huzura nasıl kavuşacağımızla alakalı kendimizle ilgili işin o kısmını hallettik. Biz inşallah sen ve ben olarak huzuru bozmayacağız ve daha fazla huzur kazanmakla alakalı bir şeyler yapacağız. Şimdi aile üyelerimizle ilgili bakalım. Benim annemin gelmesi, senin babanın gelmesi, benim ablamın, abimin gelmesi, senin kardeşlerinin gelmesi, yeğenlerinin gelmesi bu ailenin huzuruna ne kadar katkı sağlıyor, ne kadar eksi etki yapıyor? Aslında bunu söylerken de büyük bir utanç duyuyorum aziz dostlarım. Sıla-i Rahim dediğimiz, akraba ziyareti dediğimiz, evimize Tanrı misafiri diye hiç tanımadığımız insanları misafir alan medeniyetin çocukları olarak şu anda akrabaları evimize alamamanın acısı nasıl bir acı? Burada sizi Rabbinizle baş başa bırakıyorum. Bunu çözmemiz lazım. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Bir şekliyle aile üyelerinin huzurumuzu bozmada değil, bize huzur vermede, huzur sağlamada. Çünkü şöyleydi çocukluğumda, dışarıdan bir gariban, bir fakir fukara yemeğe çağrılmadan sofraya oturulmazdı. Ve o fakir fukaranın yüzü su hürmetine eve bir bolluk, bereket geleceği düşünülürdü. Şimdi akrabaların bile çağrılmadığı, ben Antepli bir kardeşinizim, yeni bir adet çıkmış, Antepli hemşehrilerim alınmasınlar, taze gelinler evin dağılmasını istemedikleri için dışarıda ağırlanıyormuş efendim. Herhalde lokantacılarla ilgili bir medeniyet kurmuşuz. Antep'in kebapçıları kazanıyor, aileler kaybediyor. Dışarıda yemek yemeye, yemek yedirmeye bir itirazım yok. Elbette onlar da kazanacaklar ama evde ağırlamanın da unutulmaması, evde de baş tacı edilmesi, başımızın üstünde yeri var cümlesinin yaşatılmasıyla alakalı bir kültürün devamından da yanayım. Can dostlarım, kendinizle alakalı çalışmayı yaptınız. Ailedeki huzuru etkileyen, ya da huzuru bozan, benim katkım ne, sevgili eşim senin katkın ne, akrabalarımızın katkısı ne, hangi akraba daha çok huzurun bozulmasını sağlıyor ya da biz ona bu şekilde tepki veriyoruz. Bir de çocuklarımızla alakalı, çocuklarımızın mevcut durumu, bir durum tespiti yapılabilir. Acaba bu huzurun sağlanmasında nasıl davranırsak daha fazla huzurlu oluruz? Dolayısıyla kendimiz eşler olarak çocuklarımız ve akrabalarımızla ilgili bu huzurun daha fazla tesisiyle alakalı bir şeyler yapılması lazım. Bunu yapmadığımız zaman, özellikle huzur istiyoruz diye görünüp de huzuru bozduğumuz zaman, bu kısır döngü bize mutluluk vermiyor. Bir de feyne tesebun sorusunu, Rabbimizin bu beyni zonklatan sorusunu sık okuyup nereye gidiyor, nereye bu yolculuk, hayatım nereye gidiyor diye ve ben hayattan ne istiyorum, hayatım bittiğinde benden ne kalacak, baki kalan o kubbenin hoş sedası olacak mıyım, olabilecek miyim diye düşünüp bir iz bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum aziz dostlarım. Huzurun peşindeyseniz sizin izninizde huzur veriyor insanlara, ama huzurun peşinde değilseniz iziniz ne belli oluyor, ne de, çok özür diliyorum, hani at eti it izine karıştı diye bir şey söylenir ya kültürümüzde, izler izlere karışmış oluyor. Yolunuzda, rotanızda, idealinizde, ütopyanızda belirsizleşiyor, silikleşiyorsunuz ve unutuluyorsunuz. Unutulmamak adına gerçekten huzurun peşinde olan insanlar. Şu anda Uzak Doğu'da Budistlerle alakalı akın akın Nepal'e gidiyor insanlar, Hindistan'a gidiyor. Neden? Çünkü bize bir şekliyle şunu pazarlıyorlar. Oradaki Hint guruları ya da oradaki Budist rahipler kendi tapınaklarında, mağaralarında çok uhuletle, suhuletle, yavaş, huzurlu, sakin bir hayatın müdavimleri. Dolayısıyla o Amerika'da global çılgınlığın, küresel hızın peşinde yok olmuş, mahvolmuş beyinler oraya gidip hayatının biraz yavaşlaması uğruna din değiştirmeyi bile kabul edebiliyorlar. İş buraya kadar gelmiş durumda. Halbuki bizim kadim değerlerimiz, din-i mübini İslam, Resul Efendimiz'in tavsiyeleri, kültürümüzden gelen geleneklerimiz, ananelerimiz, örfümüz insanlara bu huzuru verecek düzeyde bir medeniyet birikimini sağlıyor. Sadece araştırıp bu huzur yollarını bakmamız lazım. Mesela geçen bir Okçular Vakfı'nda bir toplantıda arkadaşlar söylemişti. 4,5 milyon kayıtlı okçu varmış, lisanslı, Güney Kore'de ve stresin en düşük olduğu ülkeymiş. Stresle okçuluğun, yani stresin düşük olması da huzur sağlıyor işte. Dolayısıyla huzurla okçuluğun bir alakası kurulmuş. Burada ailemizde problemlerin çözüm yollarında huzur kaynağımız, huzuru tüketen, huzur törpüsü olan unsurları araştırırken bir de bize huzur verecek faaliyetler diye yeni bir sayfa açıp işte yürüyebiliyor muyuz? Yürüyüş, biliyorsunuz, serotonini, endorfini, dopamini, mutluluk hormonlarını en fazla artıran, yüzebiliyor muyuz? Artık hemen hemen her, elhamdülillah, bölgede bir yüzme havuzu var bir şekliyle. At binebiliyor muyuz? Anadolu'da daha fazla şansımız var ama büyük şehirlerde binicilik tesisleri yavaş yavaş geldi. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerde bulunarak ebru yapabiliyor muyuz? Cam sanatına, tesibe, hatta değer verebiliyor muyuz? Geleneksel kadim kültürümüzü yaşatabiliyor muyuz? Musikiye önem verebiliyor muyuz? Bir enstrüman çalabiliyor muyuz gibi? Yani huzur kaynağı olan, bizde gerçekten katkısı büyük faaliyetler yapabiliriz. Hiç aklımıza gelmez mesela, işte müzik dedim, yürüme dedim, binicilik dedim, okçuluk dedim. Sadece belli bir diyet yaptığımızda bile, mutfağı iyi anneler mutfağı iyi yönettiğinde bile huzur kaynağı olan bir iç huzur oluşmuş oluyor. Buna da değer vermenizi, önem vermenizi hararetle tavsiye ederim. Belli diyetlerle, özellikle sinirin katsayısının azaldığını, tansiyonun biraz daha düştüğünü, yüksek tansiyonlar için söylüyorum tabii benim gibi, dolayısıyla biraz daha insanın uhulet ve suhulet dediğimiz o huzur girdabına, huzur sarmalına, o ekolojiye, o ortama kendine ait hissettiği bir durum oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Otorite dediğimiz şey, aile problemlerinin çözüm yollarında huzurdan sonra en fazla başvurabileceğimiz ya da göz ardı etmememiz gereken unsurlardan bir tanesi, otoritenin yokluğunda şu anda Irak'a bakın, şu anda Suriye'ye bakın, şu anda Afganistan'a bakın, şu anda çatışmanın olduğu dünya üzerinde, işte Yemen'de bir geçici anlaşma sağlandı gibi dün görünüyor ama Yemen'e bakın. Bakın da bakın can dostlarım, otorite gittiğinde her türlü huzurun bozulduğunu bir şekliyle çirkefliğin orada yayıldığını, kaotik ortamdan en fazla şeytanların beslendiğini görüyoruz. Allah bu anlamda huzurunuzu da bozmasın. Amin. Otoritenizi de sarsmasın. Amin. Çünkü kurumsal manada şirket yönetim kurulu başkanının, belediyelerde belediye başkanının, kurumlarda oranın genel müdürünün, bakanın, müdürün, şefin önemli değil. Durumsal manada positional leadership deniyor ya, durumsal liderlik. O pozisyondaki liderlik katsayınızın düşmemesini istirham ediyorum. Düşürmemenizi bunu. Çünkü bu bir kere otorite ayağa düştüğünde bunun tekrar kaldırılması çok çok zor oluyor. Otoritenin aileyle bağlantısını kurduğumuzda, eskiden ailede otorite ailenin büyüğüne ait bir şeydi. Yani otoriteyi o kullanırdı. Ne demek otorite? Karar verme katsayısı en yüksek, buyruk sahibi olan, yaptırım gücü olan merci. Bu kişi olur, kurum olur, şahıs olur. Önemli değil. Aile anayasası da mesela ailede bir otoritedir. Çünkü yaptırım gücü vardır bu anlamda. Dolayısıyla burada otoritenin o yaptırma ya da yasaklama ya da emretme ya da itaat ettirme hakkı ve gücü diye yorumlarsak bunu, bu bir güçtür sonuçta. Aile içerisinde de bu güce sahip olan sadece parasal bir şey değildi. Çünkü dedelerimiz aileye para getirmezlerdi. Herhangi bir beklentide olmazdı bununla alakalı, ama itibar getirirlerdi, sevgi getirirlerdi, saygı getirirlerdi ninelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz. Allah başımızdan büyüklerimiz eksik etmesin. En azından şu anda bazen büyüklerimiz eksik etmesin. Çünkü o kuşakta gidince çocuklar ne yapacak, ben inanın bilmiyorum aziz dostlarım. Mutlak otoriteydi onlar. Bir de onların bulunduğu ortamlarda problem çıkmazdı zaten. Bunu şöyle açıklayayım. Büyük bir ışık halesi düşünün. Hani bazen ayın çevresinde böyle bir hale oluşur ya, böyle yağmurlu günlerin öncesinde. Aynen öyle bir hale düşünün. Kişilerin çevresinde nurdan bir halka gibi bir şey düşünün. O halka geçmişte büyüklerimizde çok fazlaydı. Yani mesela bir ailenin içerisinde bir aile büyüğü geldiği zaman o evin bütün odalarını kapsardı o nur, o otorite, saygı, o sevgi, o yaptırım gücü, o korku. Adına ne derseniz deyin. Dolayısıyla evin bütün odalarına yayılırdı. Şimdi evin bütün odalarına wireless yayılıyor. Dolayısıyla her odada çocuklarımız kendince belli sitelere girerek, belli filmler izleyerek, belli oyunlar oynayarak günlerini, gecelerini, günlerini gün edip gecelerini gece yapıyorlar. Dolayısıyla wireless kapsadığı için eskiden aile büyüklerinin kapsadığı otoriteyi, aynı İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını nasıl işgal edip yok ettiyse orayı, wireless dalgaları da aile büyüklerinin yayıldığı evin her odasında geçen hükmünü iptal edip hükümsüz kıldı onu. Dolayısıyla aile büyüğünün de bir önemi kalmadı. Sadece infrared haline geldi. Evvelden mesela Bluetooth'la olabilir ya da bulut teknolojisiyle olabilir. Hani bulut teknolojisi ne? Sadece o anda karşıdan karşıya cihazların görmesi gerekmiyor. Buluttan istediğiniz her şeyi indirin. Dünyanın neresinde olursanız olun indirin, uydudan indirin. Ama infrared'de portlar birbirini görecek. Sadece şu anda aile büyükleri gördüğüne hükmedebiliyor. Görmediğine, gıyabında olan birine bir şey söylemesi, otoritesini kabul ettirmesi, ona kendini ispat ettirmesi, bir şeyi buyruk olarak söylemesi ne haddine? Maalesef söylese de dinleyen yok. Bu anlamda eskiden bir büyüğümüz evimize geldiğinde evin bütün odalarına onun otoritesini sirayet etmesi şu demek aziz dostlarım. Mutfakta dede eğer salondaysa mutfakta da otoritesi yayılırdı oraya doğru. Onun sevmediği bir yemek asla pişmezdi. Sevdikleri mutlaka sofrada olur, unutulmazdı. Çatal, kaşık, bardak, çanak da tangırdatılmazdı. Çünkü evde bir aile büyüğü vardı. Şimdi dede sofrada, gelin hanım başlıyor saydırmaya kocasına. Yani kocasının babasının yanında, kendi kayınpederinin yanında en büyük hakaret herhalde onun çocuğuna bir şeyler saymak olsa gerek. İşte onu almayı unutmuş mesela diyelim, bir çeşit ekmek gelecekmiş. O ekmeği niye almadın diye ya da o tatlıyı niye getirmedin diye saydırabiliyor. Artık hani hani gözden ırak, gönülden ırak derlerdi. Tamam, gözden de ırak değil, evin içinde şu anda, bari ona bir saygı duyalım. Hayır, otorite gidince görseniz de dişi dökülmüş, işte pençeleri sökülmüş aslan gibi, artık tilkiye madar olan bir hale geliyor. Yaşlıları bu duruma getirdiğimizde de huzur evimizden kaçıyor. Şeyh Edebali'nin, o büyük insanın şu sözü, bu bölümün özlü sözü olsun: oğul, bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Biz büyükleri evden atıp bereketi de kredi kartında sandığımızdan itibaren ailedeki huzur tamamen bitmiş oldu aziz dostlarım. Bir de otoriteyi işte yok cinsiyet eşitliği, yok kadın erkek eşitliği gibi değişik şeylerle göya eşitledik, ama bu eşitlik bir zulüm sebebi oluyor. Bu nasıl eşitlik, onu da ben anlamış değilim. Hani normalde eşitlik adaleti sağlamakla alakalı kullanılır. Güya biz bu kadın erkek eşitliğinde biri birbirine zulmetmesin diye bu yolu batıdan tercih ederek güya bizi mutlu edecek diye seçmiştik, ama şu anda otoritesi kalmayan evlerde huzurunda gittiğini görüyoruz. Çünkü adalet mülkün temeli. Zulümle abad olun, ahır berbat olursa zulmetmeyen bir sistem kurmak çözümlerin en iyisi olsa gerek. Can dostlarım, aziz dostlarım, son maddemiz aile bağları, aile problemlerimin çözüm yollarında. Burada 5 temel bağdan bahsedeceğim size. Yani aile bağı deyince birbirimizle kendimizi ait hissettiğimiz, yürekten, gönülden bağlı hissettiğimiz, birbirimizle kurduğumuz o ilişki. Burada etik bir bağ olabilir. Aile bağları içerisinde bir soy bağı olabilir. Ahlaki bir bağ olabilir. Aidiyet bağı olabilir. Bir de varoluşsal bir bağ olabilir. Etik bağı birazcık anlatmam gerekirse can dostlarım. Mesela borç alacak üzerine kurulu bir bağ. Şöyle düşünmek lazım. Biz varlık sebebimiz olarak anne babamızı varlık sebebimiz olarak görürsek, onlara gerçekten ne borçluyum diye düşünmemiz lazım. Onlara bunu nasıl geri vermek istiyorum diye düşünmemiz lazım. Ya da onlara gerçekten bir şey geri vermek zorunda mıyım diye düşünmemiz lazım. Bu işin ahlaki boyutu. Şöyle düşünün. Bir finans kurumundan belli bir şey karşılığında bir şey aldınız. Bir bağ oluştu aranızda. Ticari bir bağ. Ve bunun sonucunda da borçlandınız. Bu borcunuzu ödemekle alakalı vadesi geldiğinde bunu ödemek işte o etik bağ oluyor. Ahlaki bir bağ. Ahlaki bir bağla ona bağlısınız ve onu geri vermek zorundasınız. Burada ahlakı yok sayıp canım aldık işte kullandık o kadar, onlar da vermeseymiş gibi yaz tahtayı alama haftayı gibi bir ukiralıkla, Allah muhafaza, bunu yok saydığımızda etik, ahlak, ilke, değer yok olmuş oluyor. Dolayısıyla biz eğer aile problemlerinin çözüm yollarında aile bağlarını kullanacaksak, etik bağla alakalı yaşanan bir problemde hangi ahlaki bağla bunu çözebiliriz, ona bir bakmamız lazım. Bu problemi hangi ahlaki bağ çözer? Mesela beyefendi eşine yeteri kadar destek olmuyordur. Burada sizin en hayırlınız, eşine en hayırlı davrananızdır hadis-i şerifini başımıza taç yaptığımızda, bu ahlaki bağla demek ki ben sorumluyum, sorumluymuşum eşime karşı. O zaman bu sorumluluğu nasıl yerine getirebilirim? İşte şu şekliyle yerine getiririm. Kendimi bununla bağlı hissederim, zorunlu hissederim. Ya da soy bağı. Yani bu minimum bağdır can dostlarım. Aile bağları içerisinde. Ya işte niye kabul etmiyorsun? Ben senin annen değil miyim? Niye kabul etmiyorsun? Ben senin baban değil miyim? Niye bu tür bir problem çıkartıyorsun? Ben senin kuzenin, eltin, görümcen, deden, dayın, teyzen, halan, amcan değil miyim gibi soy bağına vurgu yaparak konuştuğumuz her bağ, normalde bu çok güçlü bir bağdır. Atasını, dedesini sayan, köküne bağlı insan için. Biz işte acizane hocazadeler sülalesinin bir üyesiyiz. Bunu söylediğimizde göğsümüzün kabardığını, bu şu demek değil, hocazade olmayan insan tukaka, onlar kötü, biz en iyisiyiz, haşa. Ama acizane efendim, biz hocazadeler sülalesinin garip bir neferiyiz. Evet, bu atasını dedesini sayan insan için bir güzel bir bağdır, ama onu saymayan, ona önem vermeyen insanlarla alakalı en son elimizde kalan bağ bu oluyor. En azından ben senin baban değil miyim, niye dinlemiyorsun? Annen değil miyim, niye önem vermiyorsun sözüme? İş buraya geldiğinde de ayağa düşmüş oluyor. Can dostlarım, soy bağını kullanmayın demiyorum. ama daha fazla etik ve ahlaki bağı, işin ahlaki boyutunda çocuklarımızı, eşimizi, akrabalarımızı işin ahlaki boyutunda bir bağla bağlayabilirsek, sıla-i rahim mesela bir ahlaki bağdır. Akrabaların birbirine yardım etmesi bir ahlaki bağdır, bir mecburiyettir. Bir zarurettir gönüllükten ziyade. Ahlaki bağla alakalı davranışlarımız, savunduğumuz değerlerle ne kadar aynı doğrultudaysa aile iklimi de o kadar iyi olur. Ve aktarım çok daha huzurlu gerçekleşir. Birbirimizle ilişkimiz çok daha düzgün hale gelir. Daha fazla ahlak kurallarını, daha fazla ahlaki kaideleri ortaya koyduğumuz, bir problem olduğunda bunun çözümüyle alakalı bir dakika ya bu yaptığın ahlaka sığmıyor ya da ahlaki davranmıyorsun bak gibi birbirimize uyarılarla rotaya döndürüp onları düzeltebiliriz. Ya da aidiyet bağı, ailenin iyi taraflarının, en keyifli, mutluluk veren hallerinin aktarımı. İşte normalde soy bağında biz anneniz babanız diyoruz ama aidiyette işte biz keçicizadelerdeniz, işte biz hocazadelerdeniz gibi, biz işte Antepliyiz, biz Rizeliyiz, biz Osmaniyeliyiz, işte biz Muğlalıyız, ne bileyim farklı farklı şeylerle. Ya da biz Türk'üz, biz Kürt'üz, biz Çerkeziz, biz Arap'ız, biz Türkmeniz, artık hangisiyse, ya da biz Müslümanız. Nereye daha çok ait hissediyorsak, mesela taraftarlarla alakalı herhalde hiçbir taraftar takımını bir maçta, özellikle deplasman maçında yalnız bırakmak istemez. Nedir burada onları, takımlarını desteğe iten, burada yatırıma sevk eden, ceplerinden para harcatarak belli bir çileye girmelerini, şehirler arası, ülkeler arası, uluslararası yolculuk yapmalarını sağlayan güç nedir oradaki motivasyon? Aidiyet bağı. Biz işte filanca takımın taraftarlarıyız. O zaman takımımızı yalnız bırakmamalıyız. Peki biz hangi ailenin aidiyet bağıyla birbirine bağlı akrabalarıyız? O zaman o akrabamızı o düştüğü durumda, o kötü durumda, zor durumda yalnız bırakmamalıyız gibi bir unsur oluşması lazım. Beşinci, varoluşsal bağ, aile üyelerinin her birinin kişiliğini tanımayı, onları var olduğu gibi kabul etmeyi ifade eder. Mesela özellikle bu çocuklarımızda, yaşlılarda, özellikle akrabalarda onları böyle olmalarını istediğimiz bir şeyin içine hapsetme ya da duyarlılıklarını, becerilerini yeterince tanımama, kendilerini gerçekleştirmek için aileyi kullanmalarına izin vermeme gibi bir eğilimle sonuçlanmamalı. Çünkü biz genellikle böyle bir eğilime sahibiz. Birçok insan da bundan dolayı epey bir acı çeker. Paulo Coelho'ya göre tekilliği kabul etmek birçok aşamadan geçiyor. İlk aşama ebeveynin, anne babanın, bizlerin çocuğun varlığını doğrulayan, tasdik eden ve ona değer veren bakışlar, işte bu varoluşsal bağ. Bir aile koçluğunda üç hafta önceydi galiba, delikanlı babasından para almayı kendine yediremiyor. Hocam diyor, benim bunu çalışıp kazanmam lazım. Ama şu anda da okuyor, çalışıp kazanacak durumda değil. Elbette çalışıp kazanacak durumda ama okula yeni başladığı için, işte dönem başıydı, biraz şeyini oluşturması lazım. Yani ilmi altyapısını oluşturması lazım. Ailede varlıklı bir aile ama mutlaka ben de çalışmalarını öneriyorum. Ama şu aşamada, bir iki ay içerisinde değil. Bunu anlatmaya çalışıyordum. O da illa mutlaka bir şey yapıp kazanıp o parayı harcaması gerektiğini söylüyordu. İlk başta şahsiyetli bir davranış gibi gelebilir ama varoluşsal bağ aykırı. Yani biz evlatlar babalarımızın parasını kullanmakla alakalı ya da evlatlarımız bizim paramızı kullanmakla alakalı herhangi bir şarta bağlı değiller. Bir şey yapıp da o parayı kullanmak durumunda değiller. Bizatihi bizim evladımız oldukları için o parayı helalinden kullanabilirler zaten. Bunu söylerken sakın yanlış anlamayın can dostlarım. Ben mutlaka ilkokuldan itibaren bütün çocuklarımızın bir şekliyle hayatın içinden, o feleğin çemberinden geçen diyorlar ya, hayat okulundan mezun olmaları gerektiğini, bunun için de bir an evvel çalışma hayatına atılmaları gerektiğini, ateşin tadını yanarak öğrenmeleri gerektiğini, kendini disipline etmeleri gerektiğini savunan ve bunu da yapan bir kardeşinizim. Hayatım çalışmakla geçiyor elhamdülillah. Buna da gurur duyuyorum, onu duyuyorum. Ama hani bir yapı kurulurken eğer ilim kısmını bırakıp 1-2 ay, 3 ay en azından henüz daha bir kendi durumunu oluşturamadan aklın ticarete öbür tarafa falan gidecekse bu sefer ilmi bırakıyorsun. Bu anlamda söyledim. O açıdan lütfen yanlış anlaşılmasın. Çocuklarımızın gerçekten hep böyle anne baba parası, aile sülale parası yiyerek değil, bulundukları ortam içerisinde şahsiyetli bir şekilde çalışarak kendi paralarını da kazanmaları, ama yine ekstradan tabii ki bir ihtiyaç varsa onu annenin babanın temininde bir problem yok. Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşlarım, değerli dostlarım, gördüğünüz gibi aile problemlerinin çözümünde birbirinden farklı, ilginç, alternatif yollar mevcut. Siz burada çözüm ehli misiniz? Çözüm odaklı mısınız? Çözümü gerçekten istiyor musunuz? Ona bakmanız lazım. Ailelerde maalesef bazı akrabalarımız kinden, buğzdan, nefretten, gıybetten, çatışmadan beslenir, problemden beslenir. Onun için bu tür akrabalardan uzak durmanız lazım. Onlar için her olay, çayın demli olması da, açık olması da, çayın ılık olması da, sıcak olması da bir sorundur. Onlar için çayın dökülmemesi de, dökülmemesi de bir sorundur. Dökülmesi de bir sorundur çünkü döküldü. Dökülmemesi bu sefer geçen geldiğimizde dökülmüştü diye. Evet, bu dönem dökülmedi ama sen geçen dökmüştün diye bir şeye bağlarlar. Ya da ya halı çok mu kıymetli? Niye böyle dökmemek için bu kadar titiz davranıyorsun? Bizden kıymetli mi? Dökmediğine kızarlar. Yani illa onlar kızacak, çatışma çıkartacak. Çünkü enerji pilleri odur. Yakıt pilleri çatışmadan beslendikleri için bunlardan biraz uzak durmanız lazım. Hayatınızdan silin demiyorum. Akrabalık ilişkisi kesilmeyecek tek ilişkidir. Ama hani yılda bir görüşürsünüz, yılda iki görüşürsünüz, bayramdan bayrama görüşürsünüz. Yüz yüze görüştüğünüzde problem çıkıyorsa telefonla görüşürsünüz ama bir şekilde bunları kendinizle olan ilişkisini mesafe ayarlayarak, mesafe sensörünüzü, o dedektörü çalıştırarak kendinizi koruyabilirsiniz. Bunca şeyin içerisinde çözüm odaklı bir aile üyesi olduğunuzda Rabbimizin sizi çözüme götüreceğine olan inancım sonsuz. Siz yeter ki çatışmadan beslenmeyen, çatışmanın, küskünlüğün, üzgünlüğün, problemin devamına yana olmayan bir tavır sergileyin ve çok önemli bir şey, problemin çözümünde ilk önce bana düşen görev nedir diye, en azından ben bunu yapayım diye düşünerek başladığınızda her şeyin hayra, mutluluğa, esenliğe, huzura doğru gittiğini görüyorsunuz. Acizane benim hayatımı kurtaran bir ilkedir. Size de tavsiye ederim büyük bir içtenlikle. Bir arkadaşımla, bir aile üyesi, akrabamla, eşimle, çocuklarımla problem var. Diyelim ben arayıp özür dilediğimde problem bitiyor mu? Bitmeyebilir. Ama ya biterse? O zaman ben arayıp telefonla ya da ben bir hediye alıp gittiğimde ya özür dilerim hata bende dediğimde problem bitiyor mu? Bitmiyor olabilir. Ama bitme ihtimali, evet bitme ihtimali var. Dolayısıyla ben mahşerde Rabbimin kulum o problemin çözümünde şunu da deneseydin demesini düşünerek zihnimde bunu dedirtmemeye çalışan bir kardeşinizim. Son adımda da bu niyetle o adımı atan ben oluyorum. İlla hep ben atıyorum diye değil. Eşim, çocuklarım, akrabalarım, arkadaşlarım da bu adımı benden çok daha fazla bir şekilde defaatle atıyorlar. Bu anlamda hani bencillikten Allah'a sığınırım, hep ben atıyorum anlamı çıkmasın. Ama beni kurtaran madde bu oluyor. Aile koçluğunda da anlatıyorum insanlara. Sizi de kurtaran bu madde olabilir. Yeter ki ya huzur-u mahşere gittim. Orada Allah'ın huzurunda mahşerde kulum şunu da deneseydin daha iyi olmaz mıydı sorusunu kendinize sordurmamaya bakın aziz dostlarım. Can dostlarım, Erkam Radyo'da Bir Ailede Huzur Arayışları programının daha sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta bir başka konuda huzuru aramaya, huzurun yollarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelecek haftaya kadar, görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.